kitaptan, bir plaktan.
Ne kadar çok okur, ne kadar çok konuşur, ne kadar çok iletişirsek o kadar iyi olacakmış gibi geliyor insanlara. Ama iletişim başlı başına bir amaç değil. Olsa olsa ötekinde kendini, kendinde ötekini görebilmektir. Ötekinin aracılığıyla, ötekinin yardımıyla bir anlamda kendi kendini anlamak, kendi kendini kurmaktır. Bu da okunanın, dinlenenin yalnız kaydedilmesini değil, birçok başka dizgeyle karşılaştırılmasını gerektirecektir. Oysa bir şeyleri görmek ya da işitmekle yetinmek, gelip geçici bir şey olarak düşünülüyor birçok durumda. Üstümüze yağıp geçmiş bir yağmur gibi. Ha ben bunu görmüştüm oluyor. Bunu işitmiş, okumuştum. Ya da ha evet bir yerlerde böyle bir şeyden söz edildiğini biliyorum diyoruz. Söz edildiğini bilmek, bundan haberdar olmak da bir şey ama söz edilmiş de ne olmuş? O sözün edilmesi sana ne getiriyor? Sana neler gösteriyor? Neler gördürüyor?
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Hemen her satırına sinmiş felsefi derinliğiyle çoğu edebiyat severin gönlünde ayrıcalıklı yer edinmiş bir kalem ustasını. 1995 yılında yitirdiğimiz Bilge Karasu'ya ayırdık bugün programımızı. Değerli edebiyat ve düşünce adamı, 1992 ilkbaharında yapılmış bir söyleşide az önce dinlediğiniz tümcelerle dile getirir meramını.
Durmadan okumak. Evet, ben de bir ömür boyu bunu yaptım. Durmadan okudum. Okudum ama şimdi düşünüyorum, durmadan okumak yani bir takım kitapları okumuş olarak rafa kaldırmak, bir yerlere yerleştirmek, şunları okudum demek mi amaç? Olmasa gerek. Bütün bunlar bize bir şeyler düşündürecek, bir şeyler gösterecek, bir şeyler anlatacak, kendi kendimizi belki daha iyi anlayacak, daha iyi tanıyabileceğiz. İlle kendimizden söz etmek de istemiyorum. Dünyamızı, insanları, oyunları, ilişkileri başkalarının aracılığıyla ya da başkalarının yardımıyla tanımlamak çok önemli. Tabii bunun için de buna dikkatimizi çevirmemiz gerekiyor. Okumamızda, bakmamızda, dinlememizde yetkin davranmamız gerekiyor.
...1930 yılında İstanbul'da doğan Bilge Karasu, Şişli Terakki Lisesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenim görür. 1963 yılında burslu olarak gidip bir yıl kaldığı Avrupa'dan dönüşte bir süre çevirmenlik yapar. Sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde ve Ankara Radyosu Dış Yayınlar Servisi'nde görev alır, radyo oyunları yazar. Ankara'yı sonradan yurt edinmiş İstanbulluların en tanınmışlarından olan değerli yazar, 1974 yılından 1995 yılındaki vefatına dek Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışır. Öykü, roman ve deneme türünde ürünler veren Karasu, bireyin çıkmazlarını ve arayışlarını günlük yaşam sahneleri içinde belirlemeye çalışan farklı ve derinlikli yaklaşımıyla edebiyatımızın özgün kalemleri arasında yer almaktadır. Sevgili dinleyenlerimiz, Bilge Karasu, hatıralardan ve tarihi olaylara ilişkin anımsamalardan da ziyadesiyle yararlanır yapıtlarında. 1963 yılında yayımlanmış ilk öykü kitabı Troya'da Ölüm Vardı'nın örneğin 13 öyküsünden 6'sı üzerinde derin etkiler yapmış çocukluk döneminden esintiler getirir. Yakın arkadaş olmuş dört erkek çocuğun görüp yaşadıklarına, ortak anılarına dayanan bu hikayelerin en güzellerinden biri de Şarkısız Gecelerin İlki adını taşıyandır. Anadolu'da bir kasabada İkinci Dünya Savaşı eşiğinde yaşananları ve dönemin hissiyatını çocuk gözü ve kalbiyle veren etkileyici öyküyü bölümler halinde dinleyerek devam edelim.
Büyük Çetin'le Ayı Metin yepyeni bisikletlerini çamurlara göme göme geliyorlardı bize doğru. Kuru çayırda bile daha gezmemişti bu bisikletler. İstasyon asfaltı ile onun sonundaki parke kaldırımından başka yol görmemişlerdi. Çetin'le Metin 2 hafta önce sünnet olmuşlardı. Bisikletler zengin babalarının hediyesiydi. Günlerdir o iri çocukluklarıyla bisikletlerine tünüyor, Fikret'le benim bütün mahalleye yaydığımız asfaltçılar, cakalılar adlarına içerlediklerini belli etmek istemedikleri halde bizleri bir gün fena döveceklerini söylüyorlardı. Bisikletler gittikçe ağırlaştı. Dayak yiyip yemeyeceğimizi düşünüyordum. Asfaltçılarsa başka çare kalmadığını anlamış, bisikletlerinden inmiş, çamurdan dönmez olmuş tekerleklerini sürüyerek bize doğru gelmişlerdi. Bekliyorduk. Önemli bir şey bekliyorduk. Ben biraz korkuyordum bu önemli şeyden. Hiçbirimiz alay edemiyorduk bu gelişle. Yanımıza geldiklerinde Çetin hepimizi birden kucaklayacakmış gibi bir hareketle "Alman orduları Polonya'ya girmiş," dedi. Ses çıkmamıştı bizden. Gene de çıkmadı. Metin bisikletini o iri kıyımlığına yaraşan bir sertlikle Çetin'in eline tutuşturarak bize daha da yaklaştı. Eli belinde "Harp başladı demek istiyoruz, anladınız mı?" diye savurdu. Babam radyodan biliyor. Sarıkum'da o zamanlar bir onlarda bir de Çuhacıların takım taklavat doluştukları meşhur 12 odalı evde radyo vardı. Bu evlerin ikisi de demir yolunun öte yanındaydı. Çetin'le Metin'in böbürlenişini haklı görürdük bu yüzden. Annem babam bile onlara sık sık misafirliğe değil de radyo dinlemeye giderlerdi. Çayırın kenarında duruyorduk. Kimse bir şey söylemiyordu. İkizler bu susuş karşısında burunları havada, bisikletlerini yola, koca koca taşların tümsek tümsek durduğu yola çekip yerde buldukları bir değnekle temizlemeye başladılar. Harp başlamıştı. Hani tarih kitaplarında gördüğüm, atların, mızrakların birbirine girdiği, ölülerin yerlerde yattığı resimlerdeki gibi. Ninem oturma odasındaki sedire uzanmıştı. Koşup tepesine dikildiğimi, ikizlerle ötekilerden duyduklarımı bir solukta anlattığımı hatırlarım. Ninem sert bir hareketle kalkmıştı. "Harpa, gene mi? Gene mi bu Almanlar? Kahrolasıcalar, doyamadılar, doyamadılar." Bunları söylerken bakmamıştı yüzüme. Kızmışa da pek benzemiyordu ya, gözleri yaşarmıştı yalnız. Onu kızdırmaktan korktuğum için gidip taşlığın bir köşesine oturdum. Asıl kızacağı şey benim taşlara oturmam olabilirdi. Düşünmedim bile. Harp vardı ya.
Oysa harp olmayacak şeydir, olmamalıdır. Harp başladı dendiğinde 8-10 yaşlarında bir çocuğun yüreğinde, zihninde neler dolanır? Bir yıl önce 1938 Kasım'ında ölen ata, onun yurtta sulh, cihanda sulh deyişi, bu sözün şimdi Polonya'yı işgal eden Almanları bağlayıp bağlamadığı ve daha neler. Bu derin düşünceler arasında Atatürk'ün öldüğü gün babasının elinden tutup kalabalıkla birlikte yürüyüşleri gelir aklına.
Işıklar içinde bir kalabalığın aktığı, ağır ağır aktığı o yol geliyordu aklıma. Taksim'deki anıttan Harbiye'ye uzanan yol. Evimiz anıtın karşısındaydı. Bütün gün toplanılmıştı anıtın çevresinde. Bir kız vardı sonra. Kürsüye çıkmıştı. Ağlıyordu. Yüzü ıslak ıslaktı gözyaşından. Toktu ama sesi. "Ayrılmayacağız," dediğini hatırlıyorum. "Hiç ayrılmayacağız." Kalabalık uğulduyordu, alkışlıyordu onu galiba. Başka pek çok şeyler söylemişti ya, aklımda kalan bu "ayrılmayacağız" sözüydü. Akşam üzeri o yoldan Harbiye'ye doğru yürütmüştü babam beni. Yerlere kadar sarkan bayraklar vardı. Yüzümü kaldırıp onlara sürüyordum altlarından geçerken. Harbiye'de meşaleler vardı. Taştan bir asker, Arada bir maşrapayla bir şeyler döküyordu içlerine. Havada bir duman vardı. İçim eziliyordu. Ağlıyordu kalabalık. Ağlayamıyordum. Kendimi zorlamaktan vazgeçmiştim. Zorla ağlayamazdım. Bir şey yakıyordu gözlerimi yalnız. Boğazımı bir şey tıkıyordu. Ninemin yaklaşan ayak sesi beni fırlatmıştı yerimden. Hatırlarım. Yemek yemeliydik. Acıkmanın saati geldiğini unutmuştum oysa. Ninem ekmek almaya gönderdi beni. Elime sıkıştırdığı parayı sessizce cebime attım. Dışarıdaysa bir daha düşünememiştim atayı. Hava birden karardıydı sonra. Böcek sesi her yanı kaplıyordu. Yaprakların arası sıcak, yapışkandı. Annemle babamın gelişi yakındı herhalde. Bostandan yola, yoldan çayıra, çayırdan asfalta çıktım koşarak. Uzaktan bir tren sesi geliyordu. Bir ağacın dibine çömelip beklemeye koyuldum. Dalmışım. Babamla annem duruyordu tepemde. Kalktım. Birden babama harbi anlatmaya başladım. Karmakarışık bir şeyler anlattım. Hatırlarım. Almanlar Polonyalılarla erkinlik savaşına giriyordu birbirine. Durdum sonra. O konuşsun istedim. Bekledim, konuşmadı. Çayırdan konuşmadan geçiyorduk. Annem evin kapısında durup bize el sallayan nineme doğru hızlı hızlı yürüdü. Babam o zaman konuştu. Korkacak bir şey yok oğlum, diyordu. Her harp istiklal harbi olmaz. Almanlar kötü insanlar. Polonyalılar dayanabilirse ne âlâ. Yoksa bizim için bile kötü olabilir. Korkma, erkekler harpten korkmamalı. Güç bir şeydir harp. Geçer ama. Sustu sonra. Korkmadığımı anlatamadım. Eve girerken ninemin elini öpmüştü babam. Yapmazdı bunu her zaman. İstanbul'dan bir kitap getirmişlerdi. Ona daldım. Yemek yemek bile istemiyordum. Annemse o gece zorla yemek yedirdikten sonra zorla yatırdı beni. Ses çıkaramadım. Bir şey takılmıştı aklıma. Ne olduğunu bir türlü bulamıyordum. Hatırlarım uyumadan önce uykunun mor aydınlığı içinde birden bunu çözdüğümü. Babam eve girdiği andan beri şarkı söylememişti o gece ilk olarak.
Değerli dinleyenlerimiz, Fahir Atakoğlu'nun dinlemekte olduğunuz Gözyaşı adlı bestesiyle bugün de süremizin sonuna geldik. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın saygın temsilcilerinden 1995 yılında yitirdiğimiz Bilge Karasu'yu andık bugün. Mikrofonda ben Nilgün Doruk,
ben Cem Kürçak,
programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte mutlu günler dileriz. Bir kitaptan, bir plaktan.